neyse adımız bile uygun bir şey. Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk Hayatın Sesleri'nde. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Siz kıymetli dinleyicilerimizi de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Programımız müzikle başlıyor.
Yarın kalmayacak. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarın kalmayacak. İkimizin de saçları öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele mazi konuşacağız. Belki bir deniz kenarında el ele mazi konuşacağız. Benim içimde yanar ateş var. Sevgilim ne zaman buluşacağız? Benim içimde yanar ateş var. Sevgilim ne zaman buluşacağız?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün Ramazan'ın, orucun psikolojik etkileri üzerine, evet, konuşacağız.
Şimdi biliyorsunuz modern çağ bize birçok yenilik, güzellik getirirken aslında bazı geleneksel güzelliklerimizi de kaybetmemize neden oldu. İşte hani sürekli işte geçmişi özlüyoruz, nerede o eski bayramlar, işte eski oyunlarımız nerede gibi. Aslında Ramazan ayı bizim hem kültürel anlamda, geleneksel anlamda hem de dini anlamda bizim için çok önemlidir. Ve biz bu geleneği sürdürebiliyoruz. Hani eski Ramazanlardan aslında şu anki yaşadığımız Ramazan çok fazla bir şey fark etmiyor. Tabii ki işte vücudun kendisini yenilemesi, işte toksinlerden arınması için bir fırsat Ramazan ayı. Ama aynı zamanda da psikolojik açıdan da bizim için çok büyük bir fırsat. Yani güzel değerlendirilmesi gereken bir ay aslında. Şimdi Ramazan insanın kendi kendisine verdiği bir yönetim eğitimidir diyebiliriz. Yani nasıl oruç olsun veya işte duygusal anlamda kendimizi kontrol etmemizle. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bizim hepimizin bir kontrol sistemi var beyinde. Ve araştırmalar şunu gösteriyor. Bu kontrol sistemini ne kadar çok eğitmeye çalışırsanız o kadar güçleniyor beyniniz. Alzheimer'a kadar yararı görülüyor. Bu sistemde örneğin işte yolda giderken canınız bir şey çekti veya kıymetli bir şey gördünüz, almak istediniz değil mi? Böyle durumlarda kontrol sistemi yüksek olan kişi durup düşünüp bunu yapar. Ama bazı insanlar, yani çevremizde de çoktur, işte çok fazla para harcarlar, işte israf ederler, kendisini bir türlü kontrol edemezler. Yani çok biz dürtüsel deriz bunlara. Hı hı. Hani kontrol sistemleri daha düşük olur.
Reklamlarda gördüğü bir şeyi hemen almak
aynen
ister.
Aynen öyle. Ya hemen da çabuk kanar mesela. Evet. Sonradan pişman olabilir ama kendisini kontrol edemez. Evet. İşte Ramazan'da kişinin canı bir şey istiyor fakat bunu erteliyor. Aslında bir yerde dur, düşün ve yap diyor. Yani biz buna psikolojide mesela bu üç şeyi söyletip kendilerini kontrol etmelerini sağlıyoruz. Kişi bunu yapıyor oruç olduğu için ve bu sistem gelişmeye başlıyor. Bu da duygu kontrolünü, işte yönetimini öğrenmesini sağlıyor. Yani Ramazan ayında açlık duygusunu eğiterek, açlık dürtüsünü terbiye ederek beyindeki fren mekanizmalarını geliştiriyor aslında. Ve bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bir etkisi daha var mesela kişi üzerinden bakarsak. Mesela oruç tutuyor olmak nedir? İşte dini bir görevi yerine getiriyor olmak. Kişiye huzur verir, umut verir ve kişiye bir tatminlik duygusu verir. Bu olumlu etki sadece oruçla da tabii ki sınırlı değil ama hani biz Ramazan için konuştuğumuz için söylüyorum. Özellikle mesela şu an işte uzun süreli oruçlar, daha zahmetli oruçlarda kişi işte zevkini ve ihtiyaçlarını erteliyor. Bu nedenle de Allah'a yakınlık bir duygusu hissetmeye başlıyor. Ve Allah'ın emrini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyor. Dolayısıyla kendisini Allah'a yakın hissederek, onun o güvenini hissederek kişideki kaygı oranı da azalıyor. Mesela aynı zamanda oruç tutuyor olmak, işte insanlara yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ediyor olmak, yardıma muhtaç insanlara karşı empati yapmamızı da sağlıyor.
Evet.
Ve bizler bu ayda başkalarının çektiği sıkıntıları, yaşadıkları zorlukları, açlıkları fark etmekle de bir deneyim yaşıyoruz. Yani kişisel anlamda bize çok fazla şey tattırıyor Ramazan ayı.
Peki toplum psikolojisi anlamında düşünecek olursak neler söylersiniz?
Şimdi toplum olarak şöyle. Öncelikle bir toplumun en küçük yapı taşından başlayalım. Aileye olan yararına. Şimdi Ramazan aile bağlarını güçlendirir şüphesiz. Neden? Çünkü işte hepimizin yaşadığı anılarda Ramazan'ın özel bir yeri vardır. Çünkü günümüzde yoğun ve hızlı geçen günlerde aileler işte birbirlerini yeteri kadar zaman ayıramıyorlar. Ama Ramazan'da ne oluyor? Aile daha çok bir araya geliyor. Birlikte yemekler yeniyor. Zaman geçirilmeye başlanıyor. Birlikte ibadet ediyorlar ve böylece işte çocuklarla gösterilen ilgi artıyor. Yardım etme artıyor. Aile bağları, aile birliği güçlenmiş oluyor. Bir de mesela demiştim işte toplumda paylaşma, dayanışma duygusu çok artıyor. Çünkü sadece Ramazan'da evine et giren insan sayısı çok fazla. Hani keşke her zaman yardım edebilsek ama Ramazan ayında dezavantajlı insanlar diyorum ben onlara. Yani işte hastalar, zayıflar, yoksullar. Onlara daha fazla yardım geliyor. Onlar belki hani bir daha çok uzun zaman yemeyecekleri yiyecekleri yiyorlar. Biz de empati yapmış oluyoruz onlara karşı. Hı hı. O yüzden toplum açısından da çok faydalı. Yani sosyal dokuyu güçlendiriyor aslında baktığınız zaman. Bir arada olmayı artırıyor. Ve çok da büyük bir etken. Mesela yine toplumda baktığımız zaman suç, intihar, kaza, yaralama oranlarında ciddi bir düşüş görülüyor. İnsanlar daha birbirlerine saygılı ve sabırlı olmaya çalışıyorlar. Hani derler ya işte oruçluyum, falan diye böyle kendilerini hemen tutarlar, geri çekmeye çalışırlar. Mesela bir araştırma yapıyorlar. Ramazan ayında alkol kullananların %50'si alkolü bıraktıkları görülüyor. Hı-hı. Dolayısıyla belki aile içerisindeki problemler daha az çıkıyor. Yani insan oruçluyum ve mübarek ay diye kendilerini kontrol ettikleri için daha az suç işleniyor.
Hı-hı. Bazen de insanlar oruçlu olduklarında biraz daha öfkeli olabiliyorlar. En çok evet. bunu trafikte rastlıyoruz. Bunun nasıl düzenleyebilirler? O neden öfkeli oluyorlar peki?
Şimdi ben bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Bazı arıtma cihazları vardır değil mi? Böyle belli saatlerde ters çalışıp kendi içini temizler ve bu onun daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Yani bir anlamda detoks yapar. Şimdi Ramazan'da bizleri bedensel olarak organlarımızla alışkanlıklarını terk ettirerek yeni işte kullanmadığımız hücreleri harekete geçiriyor. Böyle bir geçiş yaptığımız için ilk başlarda aç kaldığımız için kan şekerimizde düşmeler görülüyor ve beynimiz de direkt kandan şeker aldığı için de aynen. Dolayısıyla stres ve öfke ilk 3-5 günde ortaya çıkması normal. Çünkü kan şekerimiz düşüyor ve biz buna alışık değiliz. Yani uzun zaman aç kalmaya. Fakat 3-5 günden sonra kişi ben bu orucu tutacağım, bunu isteyerek, severek tuttuğu zaman bir süre sonra beyin vücuduna aslında bir yerde emir vermiş oluyor. Mesela çok rastlarsınız mide ülseri olan kişiler oruç tutarlar ve derler ki hayret hiçbir şey olmadı. Yani rahatlıkla tutabildim.
Meğer streslenmiş değil
evet,
mi?
Evet yani şöyle normalde aç ama beyin o komutu verdiği için mideye asit salgılamama emri bile verebiliyor. Genel anlamda öfkeli olan insanlar için şunu söyleyebilirim. İnanarak kalpten, gönülden tutan kişiler öfkeyle ilgili kontrol zorluğu çok fazla yaşamıyorlar. Bu şey gibi bir alarm kurarsınız saat 4'te uyanacağım diye. Fakat siz 4'ten önce uyanırsınız. O kadar evet, isteklisinizdir evet, ki. Evet. Fakat baskıyla veya istemeye istemeye oruç tutan kişilerde öfkeyle biz daha çok karşılaşıyoruz. Yani burada biraz da istemek çok önemli.
Şimdi insanların bu gergin olmamaları için tavsiyeleriniz olur mu Ramazan ayında?
Mesela bu aya has gündüz şekerlemesi yapabilirler. Akşam özellikle uyku saatlerini düzenlemeleri gerekir. Akşam erken yatma, işte işleri zamana yayarak ekip çalışmalarını artırabilirler. Hani mümkün olduklarınca kendilerini ilk başlarda özellikle çok yormamalarını tavsiye edebilirim. Bir de en önemli faktör su kaybı mesela bizim için. İftar ve sahur arası çok kısa. Dolayısıyla çok fazla su içemiyorlar. Bu da aslında bir yerde öfkeye neden olabiliyor. O yüzden mesela o iftardan sonra sahura kadar böyle belirli aralıklarla su içmek çok önemli. Hani öfkemizi kontrol etmemiz açısından da önemlidir.
Şimdi depresyona giren ve sosyalleştiği için o depresyondan kurtulduğunu ifade eden kişiler de var. Ama bazıları da antidepresan kullanıyor. O antidepresan evet. kullananlar da oruç tutabilirler mi?
Antidepresan kullanıp oruç tutmayanlar çok fazla. Aslında genelde antidepresanlar günde 2 kere alınır. Ve gün içinde bölünmüş dozlarda ilaç içilmesi gerektiğinde yani bunu sahur ve iftar olarak alabilirler. Tabii ki bu ayarlamayı hasta hekimine danışıp yaparlarsa kullanabilirler. Bir sakınca yok.
Herhangi bir sakınca yok. Şimdi bazen çocuklar da anne babalarına özenip onlar da işte tekli orucu dediğimiz ve sabahtan evet. öğleye kadar oruç tutuyor. O zevki tatmak istiyorlar. Onlara tavsiyeleriniz olur mu?
Şimdi Ramazan ayı gerçekten farklı bir atmosfere sahip. Yani hani çocuklarımızın bu atmosferi yaşamak istediklerinde bunu engellememek çok önemli. Çünkü işte gece sahura kalkma, akşam topun atışını bekleme, işte televizyon açık, yemek yememe gibi çok önemli. Burada dediğimiz gibi çocuk oruç tutmak istiyorsa belirli bir zamanla çocuk orucu, işte tekli orucu bir sürü ismi var. Kendi istediği zaman tutup açabileceği zamanlarda oruç tutabilir. Ama mesela iftar zamanına kadar tutarsa mesela sabah değil de öğleden sonra o atmosferi yaşaması çok önemli. Böylece mesela birlik, beraberlik duygusu da çocuklarda olumlu etkilenir. Ailesiyle iftar yapması mümkün olduğunca çocuğa aşılanmalı diye düşünüyorum. Hatta mesela eskiden oruç satarlarmış çocuklar. Oruç tutup işte birkaç saat tutup o orucu satarlarmış. Belki böyle bir şeyle de teşvik edilebilir.
Bazen de şöyle denirdi. Örneğin işte Kadir Gecesi'nde ya da Arefe günü. Hani hiç tutamıyor çocuk ama o kadar özeniyor ki tamam sen evet. Arefe günü oruç tut, tamam sen Kadir gecesi oruç tut diye böyle bir günde o isteklerini gerçekleştirebilirler. Bu da onları mutlu eder.
Yani bunu engellememek çok önemli. Hani belirli bir düzeyde zaten çocuk bütün gün oruç tutamayacak ama bu anı doyasıya yaşaması şahit olmalı çok önemli.
Evet. Programımızın da sonlarına geldik. Son cümlelerinizi alalım.
Şimdi Ramazan ayı dediğim gibi bizim için çok önemli. Hani hem geleneksel anlamda hem dini anlamda. 11 ayın sultanı işte kutsal kitabımız olan Kur'an'ın indirildiği ay. Bu nedenle çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem ruhsal açıdan, hem biyolojik açıdan, hem yani hangi açıdan bakarsanız bakın bizim için çok önemli. Yani herkese işte sevgi, barış, dayanışmanın olduğu güzel bir Ramazan ayı diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal konuğumuzdu. Ramazan ve orucun insan psikolojisi üzerine etkilerini konuştuk. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senai Demirci. Rahman, sen ki kimseye muhtaç değilsin. Rahmetinle cümle muhtaçları görüp gözetirsin. Şu çorak gönlüme rahmetini indir. Varlığın kimsenin varlığına muhtaç değil. Rahmetinle her şeyi her an var edersin. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Senin rahmetin olmasa kimse kimseye yar değil. Rahmetin sayesinde kimse kimseye ayar değil. Şu mahzun kalbime müjdeni yetiştir. Senin vechine bakmayan her şey fanidir. Rahmetin sayesinde ayrılıklar ayrıldı benden. Hicranlar baki değil. Şu telaşlı ruhumu vuslatınla yatıştır. Öyle rahimsin ki rahmetinin nefasından dimağlar ferahlar, ruhlar reyhane kanar. Öylesine çok merhamet edersin ki rahmetinin bir damlasından denizler serinler, gökler nefes alır, ışığın gözleri açılır, taşlar narin köklere yol olur. Öylesine rahimsin ki rahmetinin nesimi gökleri yükseltir, yeri genişletir. Öylesine rahimsin ki kuşların kanatları rahmetine yapışarak açılır. Tohumların kabukları rahmetine dokunarak kırılır. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Öyle rahimsin ki, kırık kalplerin hüznünü avuçlar, sessiz çığlıkları dua diye kabul edersin. Öyle rahimsin ki, ateşli ahları pişmanlık diye duyar, yüzü yerde mahcupları yeni baştan seversin. Öylesine merhamet edersin ki, kulağımı sözüne muhatap edersin. Aklıma sözünle tenezzül edersin. Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci.
Zahid-i bizi tan eyleme, hay hay Hak ismi.
Eyvallah, hey.
suludan yeğdir delimiz. Hey canım, hey canım, bu suludan yeğdir delimiz. Eyvallah, hey, hey dost.
Biz ha isek, siz de hasınız. Siz hu iseniz, biz de huyuz. Haydan gelen huya gider.
Muhyisana ola himmet. Hay hay aşık isen cana minnet. Hey canım, hey canım, aşık isen cana minnet. Eyvallah, hey, hey dost. Cümle alemlere rahmet. Hay hay saçar şu yoksul elimiz. Hey canım, hey canım, saçar şu yoksul elimiz. Eyvallah, hey, hey dost.
İlginç vakıflar. Kitapları tamir eden vakıf. Ahmet Ziyaüddin Efendi diyorlardı ona. Alim bir kimseydi. Çok kitap okur, bir taraftan da gerek medreseye bağışlanan, gerek öğrencilerine verdiği kitaplardan yıprananların tamir ve bakımını yapardı. Talebeleriyle birlikte onarıma muhtaç kitapları tamirle meşgulken geveze bir kimse geldi. "Hoca, hoca!" dedi. "Bu kitapların dışıyla niçin vakit kaybettiriyorsun bu talebelerine? Sen Mevlana'nın kitaplarını havuza atan Şems-i Tebrizi'yi bilmez misin?" Sonra aynı adam talebelerin kafasını karıştırmak için onlara dönüp anlatmaya başlamıştı ki Ziyaüddin Efendi sözünü kesti ve bilgisiyle anında cevap verdi. "Diğer kısmını niye anlatmıyorsun bre cahil?" Sonra devamını getirdi hikayenin. Peki o kitaplara ne oldu? Mevlana Celaleddin Rumi üzüldü. "Ah, babamın bulunmaz yazıları gitti," dedi. Ama Şems-i Tebrizi elini uzatıp kitapların her birini teker teker sudan çıkardı. Hiçbiri ıslanmamıştı. Mevlana, "Bu nasıl iştir?" dedi. "Bu özel bir haldir. Sen anlamazsın," dedi orada Mevlana'ya. Kitaplardaki bilgileri hayata geçirmenin önemini anlatmak istemişti. Sonra o malumat furuş adama döndü ve "İşte sen de şu bizim işimizin sırrını anlamazsın. Şimdi öğrencilerimle beni yalnız bırak," dedi. O gittikten sonra bir süre konunun önemini anlattı talebelerine. İlmin ve bilginin kullanımı ve yayılması için kitapların kullanılabilir olmasının ehemmiyetinden söz etti. Zaten niyetliydiler, bu olay niyeti tetikledi. Ahmet Ziyaüddin Efendi ve talebeleri o gün harekete geçtiler. Bir vakıf kurdular. Bu vakıf yıpranmış, cildi bozulmuş kitapların tamir ve bakımını yapacaktı. Yani Kitap Restorasyonu Vakfı olacaktı. Kastamonu'da Hicri 1277, miladi 1860 yılında kadılık makamına gidip vakıf senedini Kadı Efendi'ye tasdik ettirdiler. Orada şöyle yazıyordu: kütüphanedeki bütün kitaplar tamir edilsin, yenilenmesi sağlansın. Bu vakıf sayesinde binlerce kıymetli eser günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Eskiden bambaşkaydım, herkes tamdı, ben yanım. Boşluklar hep dolar, yalnızdı benim yanım. Bir gün aşka rastladım, sildim yeni başladım. Bir omuzum oldu sonunda, hay başımı yasladım. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
Sihirli sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, her çarşamba olduğu gibi dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlar da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, sağ olun, hoş buldum.
Bugün yine çok ilginizi çekeceğini umduğum bir konuyu konuşacağız. Çünkü benim çok çekti, eminim siz de bu konunun daha detayına indikten sonra evet ya gerçekten var mıymış diyeceksiniz. Nelerden konuşacağız? Özellikle Türkçe'de renk adlarını konuşacağız.
Evet. Eğlenceli bir konu. Dilerim dinleyicilerimiz için de eğlenceli olur. Çünkü renkler genellikle bizim bildiğimiz ve bildiğimizden de emin olduğumuz bir alandır. Hani var ya, renkler ve zevkler tartışılmaz.
Evet, evet.
Renkler tartışılmaz ama aslında tartışmaya açık bir konu.
İsim çünkü, itibariyle galiba.
Şöyle çok uzun yıllar önce, o zamanlar ben Ankara Üniversitesi'nde yabancılara Türkçe öğreten bir birimde çalışmaktaydım. Bizim birlikte çalıştığımız hocalarımızdan biri. Şu hani boyacıların da kullandığı, buradan selam olsun Sayın Özgür Aydın ve Gülser Akdoğan'a. Renk yelpazesi vardır ya, hadi tabii dinleyicilerimiz bilmiyor, ben elimle yelpazeyi açmaktayım şu anda. renk yelpazesi aşağı yukarı ara tonları da üstünde barındıran 16-18 doğru hatırlıyorsam renk var üzerinde. Sadece bizim binamızda çalışanlara burada hangi renkleri görüyorsunuz diye sordular. 16 rengin karşılığında 368 renk görmüştü çalışanlar.
Gerçekten mi?
Evet, çünkü renklerin isimleri farklı.
Çok ilginç.
Yani işte gül kurusu, soğan kabuğu, aklınıza gelebilecek çeşitli renkler olabiliyor. O yüzden de renklerin isimleri Türkçe'de çok araştırmaya açık bir alandır. Hı hı. Nedeni de şudur, dil bilim açısından baktığınızda, yani dilin felsefesi ve yapılanması açısından baktığınızda, bu tür adlandırmaların bu kadar çeşitli olması dilin bir zenginliğidir. Biz Türkçe'de çok fazla renk adına sahibiz. Bu beyin araştırmaları genellikle görsel beyine çok iltifat eder. Ve biz Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan insanlar olarak görsel yeteneklerimizin, yeterliliğimizin az olmasından dem vururuz. Yeterince görsel olmamaktan. Mesela Avrupa'da ya da işte Kuzey Amerika'da yaştaş araştırmaları, bu gençler arasında yapılan, onlu yaşlardaki çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar var. Onların daha işte görsel düşünebildiklerini, tasarım, tasarlama konusunda daha yatkın olduklarını, bunun da hem eğitimlerinde bir görsel destek olmasından kaynaklandığını, hem de kültürlerinin böyle olduğunu söyleyen çok araştırma var. Sohbetlerde de dile geliyor. Biz bu konuda nedense hep böyle bir boynumuz bükük duruyoruz. Halbuki biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Eğer yeterince görsel bir fonksiyon olmasa bizde toplum olarak, hı hı, ve bu konuda bir eşit ağırlık gösterip işitselliğimizi de buna katmıyor olsak, bizim 1447 renk adımız olmaz.
Bizim 1447 renk adımız mı var?
Evet. Tabii bunların bir kısmı lehçelerden de gelmekte. Yani Türkçe ailesinden de geliyor. Ama biz Sayın Zeki Kaymaz'a teşekkür edelim. En kapsamlı araştırmalardan biridir. Türkiye Türkçesi ve Ağızlarda Renk Adları diye bir makale. Meraklısına mutlaka tavsiye ederim. Bir kere her şeyden önce Türkiye Türkçesi, biraz bu Türkçe ile uğraşanların ifadeleridir bunlar. Türkçe zaten Türkiye'de değil mi diyebilir bilmeyen, ama hayır, Türkiye Türkçesi diye bir şey var. Türkiye Türkçesi ve lehçelerinde, yani işte bizim Antep'te farklı bir ağız vardır, işte Van'da ya da Trakya'da. Renk adlarının bu kadar zengin olması ana dilimiz Türkçenin sağlam, güçlü yönlerinden biri. Eğer biz bunu bilmezsek, ben yıllarca yabancılara Türkçe öğrettim. Türklerin en çok söylediği şey şuydu: siz işte ne iş yapıyorsunuz? Yabancılara Türkçe öğretiyoruz. Ya ilk önce bizim öğrenmemiz gerekmiyor mu? Herkes bunu söyler. Demek ki bir eksiklik hissediyoruz. Biraz bilgiye ihtiyacımız var. Mesela Türkiye Türkçesinde çok güzel renk adları var ve bu renk adları sadece bir rengin adı olması dolayısıyla değil, bu topraklarda yaşayan insanların doğayla ne kadar bütünleşmiş olduğunu, bir takım ifadelerde dünyayı algılama konusunda aslında ne kadar ayrıntılara önem verdiğini, görsel düşünebildiğini ve bir takım işlerinde, emeklerinde bunu ortaya çıkardığını gösteriyor. Evet. Benim de yeni öğrendiğim, Zeki Kaymaz'ın makalesinden sonra öğrendiğim bir renk var. Güvercin boynu rengi. Şimdi evet, güvercin boynu rengi dedim ki acaba sadece bir bölgede var da hani hoca oradan mı buldu? Baktım Türk Dil Kurumu sözlüğünde de karşılığı var. Hmm. Pembe, mor, koyu mavinin görünür olduğu renkli, yansımalı bir tür gri.
Evet, ama
düşününce güvercin boynunda evet var yani.
Ama evet, şimdi şu an gözümde canlandı bir güvercin ve boynu, gerçekten öyle. Gerçekten evet. Ona tam gri diyemeyiz, eksik kalıyor gri dediğimizde çünkü. Mor da var.
Fransızca sözcüklerle mesela işte bunu yansımalı diye tarif edebileceğimiz bir takım aslında rengi değil de çeşitli renklerin iç içe duruşuna dair tanımlamalar, yabancı sözcükler kullanabiliyoruz. Ama Türkçe'de biz buna açıkça renk ismi vermişiz. Güvercin boynu rengi. Dinleyicilerimizin de hatırlayabileceği limon küfü vardır, vişne çürüğü vardır.
Evet.
Pekmez köpüğü rengi var mesela. Sincabi çok sevdiğim bir isim oldu.
O nasılmış?
Kızıl sincap rengi tam karşılığı. Kahverengi değil, kızıl değil. Hani şu atlarda da görebileceğiniz bir kızıl, derin kızıl, yansımalı kızıl için sincabi deniyor.
Hanımlar saçlarına boyatmak isterken aslında bu tür renkleri kullanıyorlar. En çok da soğan kabuğu muydu? En çok, evet, onu kullanıyorlar değil mi?
Soğan kabuğu çok kullanılan bir renk ismi. Oysa gül kurusuyla çok yakın mesela, bir takım ayrılıkları var. Kaz ayağı rengi var. Kumru tüyü.
Aslında kuşlardan da etkilenilmiş.
Evet, işte
bir tane
doğayla
benim aklımda
birleşik
var, söyleyeyim mi?
Tabii
ben de yavru ağzını çok bilir ve kullanırım ve sevdiğim de bir renk.
Kuş yavrusundan.
Yine kuş yavrusunun o ne pembedir, ne turuncudur, o ne sarıdır, ne kırmızıdır. Evet. İşte hepsinin karışımı bir renktir.
Bu aslında ana diliniz, yani bu bütün dünyada böyledir. Bir toplumun ana diline baktığınızda onda bazı dinamikler görüyorsunuz. Bu dinamikler, yani çeşitli renk adları olabilir, çeşitli eşya adları olabilir, insan adları olabilir, baktığınızda o kültürün temel dinamiklerini gösterir. Biz doğayla çok bütünleşik bir toplumuz.
Evet.
Ve doğadan koptuğumuz sürece çok sıkıntı yaşıyoruz o yüzden. Örneğin bizde insan isimlerinde de vardır ya, deniz, bulut, toprak.
Hı hı.
Bundan dolayı var yani, evet. Ve günlük yaşayışımız doğayla bütünleşik olmak durumunda. Eğer biz doğadan soyutlarsak kendimizi, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Adını bilmediğimiz şeyler, hani içeride bir sıkıntı vardır. Basit bir örnek ama iyi bir örnek. Safra kesenizde sorun olduğunuzda omzunuz ağrıyor ya, öyle diyor doktorlar. Bizim durumumuz da o, omzumuz ağrıyor ama niye ağrıdığını bilemiyoruz. Oysa baktığımızda ana dil dinamiklerine çok açıkça görebiliyoruz. Yani doğayla bütünleşik olmamız lazım. Bütünleşmediğimiz her yaşam alanı bizi çok yoruyor. Renk adlarında bu çok net. Az önce program yapımcısı arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Ankara'da hava biraz bulutlu, bazen açık, bazen bulutlu. Bulutlu olduğu saatlerde kendimizi yorgun hissediyoruz.
Evet, evet.
Biz öyleyiz yani, güneş olmayınca kendimizi iyi hissetmiyoruz. Bunu kabul etmemiz gerek. Biz doğanın döngülerinden ve doğanın kendini dengelemek için oluşturduğu ritimlerden birebir etkilenen, gerektiğinde de ilham alan bir topluluğuz. Bunu da ana dilimizden anlıyoruz. Yoksa bizim işte badem yeşili, ördek başı yeşili, yaprak yeşili, çimen yeşili gibi çeşitli yeşillerimiz olmayabilirdi. Fıstığı kıyı yeşil var, evet, mesela ki gerçekten düşündüm o yeşile başka bir isim bulabilir miyim diye. Bir başkası kavun içi gibi meyvelerden, portakal rengi, kahverengi gibi meyvelerden etkilendiklerimiz, evet,
turuncu
var.
Turuncu çok demeyiz, portakal rengi kullanırız,
evet, evet,
değil mi?
Çünkü turunç yani turunç da bir meyve ama bizde portakal kadar varlığı görülemeyen bir meyve olduğu için bilemiyoruz. Tavşan kanı mesela çay için çok sık kullanılan bir renktir. Orada bir tartışma olmakla birlikte yine de renk adı olarak kabul ediyoruz. Bir de bizde Türkçe'de şöyle bir yeterliliğimiz var. Bir rengi pekiştirmekle, bu da Türkçe'nin önemli ve değerli dinamiklerinden biri yapısında. Biz pekiştirmekle arttırabiliyoruz rengi. Mesela mor başka bir şeydir ama mosmor başka bir şeydir.
Evet.
Beyaz başka bir şeydir ama bembeyaz bambaşka bir şeydir. Bu o kadar önemlidir ki, örneğin bizim sadece, yani renkte bir değişiklik yaratmaz bizim onu söylememiz. Bakın, renkten etkilenme şeklimizi anlatmak üzerine özel bir gramerimiz var. Ve bu sadece standarttır. Yani ilk ünlü ve ünsüzü alırız. Ondan sonrası biraz kafayı karıştırır ama hani kırmızıdır ya, kıyı alırsınız ve kıpkırmızı yaparsınız. Hı hı. Yabancıların zorlandığı şeylerden biri, neden kımkırmızı ya da kıskırmızı demiyorsunuz da
kıpkırmızı
diyorsunuz. Dolayısıyla orada bazı açıklarımız var. Ama bu pekiştirmeler sadece rengi değil, yani rengin kendisini tanımlamaya yönelik değil, bakın bizim o renkten etkilenmemize yönelik de bir gramerimiz var. Bugünlerde çok moda tarçın rengi var. Ben bugün birkaç kişiye söyledim, üzerinize tarçın dökülmüş diye.
Anlamadılar bak.
Mesela tarçın rengi bir baharattan dolayısıyla tam tanımlanması zor bir renktir. Kahve deseniz değil, işte kızıl deseniz değil, rengini bulmanız gerek. Erguvani diye bir rengimiz var mesela. bulamamışlar çok uzun süre. Ressama sormuşlar, bu Erguvan resimlerini çok iyi yapan bir hanımefendi. O
hangi diyor, rengi kullanıyorsunuz?
Hangi renkleri karıştırarak bunu yapıyorsunuz? İşte pembe, bolca beyaz, biraz mavi, birazcık mor karıştırarak yapıyor. O bir renk adı artık, Erguvan rengi. Bu yaşadığınız yerle nasıl bütünleştiğinizi de gösteren önemli bir özellik. Bu bilinç olmazsa, ben bunu sıklıkla söylüyorum, renk adları gibi bir alanda konuşurken, dünyanın bin türlü derdi var. Hani gündemimiz çok yoğun, sıkıntılarımız çok fazla. Kim uğraşacak şimdi bu renk adlarıyla? Ya da üç kişi uğraşıyorsa ne faydasını göreceğiz gibi düşünebiliriz. Bizim ilgimiz, bilgimiz ve uzmanlığımız farklı olabilir bunlardan. Ama bu alanda yapılmış çalışmalar bizim kendi dilimizle ve yaşadığımız toplumla ve yaşadığımız ülkeyle bütünleştiğimiz yerleri gösteriyor. Pek çok konuda anlaşamıyor olabilirsiniz ama biraz önce söylediğim gibi rengi değil, sizin o renkten etkilenme şeklinizi anlatan bir gramerinizin olması ve ana dilinizde, ortak dilinizde bunu kullanmanız çok önemli. Demek ki sadece rengi tanımlamakla değil, bizim ondan etkilenmemizi tanımlamakla ilgili de bir derdimiz var.
Etkilendiğim bir rengi daha paylaşayım. Evet. Cam göbeği. Çok da sevdiğim bir renktir. Evet. Ne yeşildir ne mavidir. Kim ona bakar maviden.
Turkuaz var. Turkuaz var. Aslında Fransızca Türk mavisine öykündüğüne ilişkin bir hikaye var. Biraz tartışmalı da olsa. Akdeniz rengidir turkuaz. Ve turkuazı gerçekten biz bayrak gibi taşıyabilmeliyiz diye düşünüyorum.
Aklıma aslında bir isim daha geldi. Biz aslında bu kadar çok 1447 tane renk ismini sayıyoruz ama hala sanki yabancı dillerden renk alıyormuşuz gibi geliyor. Örneğin fuşya. Evet. Örneğin lila, değil mi? Ben daha önce çocukluğumda hiç fuşya ya da lila leylak rengi derdik. Sonra lilaya döndü. Hı-hı. O fuşyayı hala pembe mi desem, mor mu desem bilemem.
Güzel bir sözlük var aslında. Meraklısını önerebilirim. Hatice Eminoğlu'nun Türkçe'de renkler sözlüğü var. Bu renkler sözlüğünde bu renkleri ve karşılarında tanımlamalarını, bir derleme ise hangi alanda, hangi bölgede var olduğunu, renklerin dil açısından farklı kullanıldığı yerleri, mecazen kullanıldığı yerleri görmek mümkün. Orada eminim karşılığı olacaktır. Çeşitli pembeler var. Bizde mesela sıklıkla karşılaşılan...
Çingene pembesi.
Çingene pembesi var. Çingene pembesi de güzel bir, aslında güzel bir adlandırma. Dikkat ederseniz hep de tamlama yapıyoruz işte. Bir şeysi.
Evet.
Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor ki biz renkleri hayatın içinde gördüğümüz yerlerde etiketliyoruz. Bugünlerde internet üzerinden dijital ortamda diyelim çok fazla yapılan bir şey var ya, etiketliyor, biz de etiketleniyoruz yaptığımız beğenilerle, aramalarla, tercihlerle. Aslında biz de ana dilimizin bize getirdiği bir yetenekle diyelim, biz de etiketliyoruz renkleri sürekli olarak ve bunu çok şahsi yapabiliyoruz ya da çok küçük bir grupla yapabiliyoruz. Belli bir bölgede bir renk adı, o renge bir isim verilirken işte 30 kilometre güneyde başka bir isim verilebiliyor. Yani yukarıda mesela çimen yeşili olan şey aşağıda yaprak yeşili oluyor. Hmm. Doğanızla ilgili oluyor çünkü, evet. Bu. Yetiştirdiğiniz hayvanlarla ilgili olabiliyor. O yüzden de bunun farkında olmak, yani rengi hayatın içinde etiketleyebildiğimizi görmek bizim geliştirebileceğimiz bir yönümüz bence.
Yine o renklerden benim etiketlediğim, hani bizzat şahsımda etiketlediğim bir renk var. Su yeşili diyorlar onu ama ben onu hastane yeşili diyorum. Çünkü gittiğim bütün hastanelerde o çok tatlı bir yeşildir. Ve çok da sevdiğim bir renktir. Ne tam yeşildir ne böyle o su yeşilinden daha da açıktır ama hastanelerde o gördüğümüz yeşil tonunu hastane yeşili. Nerede görsem o gelir aklıma.
40 küsür mavi var mesela. Bir sürünü bulabilirsiniz. Aynı şekilde yeşil de, yeşil ve mavi en çok sıfatlandırılan renkler
ve
arasında.
Ve bazen tartışma yaratan, kimi bakar mavi der, kimi bakar yeşil der.
Buz mavisi, hayır su mavisi.
Hayır su mavi.
Tartışmalı. Bizim bir de sıfatlarımız var. Başka dillerde de çok var bu sıfatlar. Biz bunları da kullanıyoruz. Mesela sık kullanılanlardan biri, farklı geleceği için söylemek isterim. Hani açık koyu, koyu mavi, açık mavi zaten söylenir. Yeşil ve mavi için özellikle derin kullanılıyor. Derin mavi kullanılıyor Türkçe'de. açık yerine uçuk kullanabiliyoruz. Ah, evet. Uçucu yani evet. Sanki renk havaya karışıyormuş gibi. Uçuk mavi biraz dediğimizde, uçuk pembe dediğimizde. Mavi için kullanabiliriz, pembe için kullanabiliriz. Yani bunun, oradaki uçmak fiili bizim için dilci açısından önemli. Bir diğeri de acı kahve.
Ah evet.
Soğuk kullanabiliriz ama bir de kirlilerimiz var işte. Kirli sarı, kirli beyaz gibi.
Hardal sarısı.
Bu belki bizi sıfatlandırmamızı sağlıyor. Beyazın 20'den fazla tonu var. Benim gözlerim sanırım yeterli değil. Biraz araştırma yapmaya çalıştım. Benim için 10 tanesi aynı renk gibiydi. Fakat biraz yaşla da ilgisi var bu arada. Onu da söylemiş olalım. 20 yaşına kadar gördüğümüz renkleri 20'den sonra göremiyoruz.
O çok ilginç.
Evet, çok nedenmiş? İlginç. Gözün yeterlilikleri azalıyor. Aynı frekansları duyamadığımız gibi. 30 yaş bir sınır. Yani 20 ile 30 arası kişinin yeterliliğine çok bakıyor. Kendini iyi korumuş olmasına. Hemen ilgisiz de olsa söyleyelim. Ne kadar çok renk görebiliyorsanız bunun bir nimet olduğunu hatırlamakta fayda var. Yaş ilerledikçe çünkü renkler birbirine daha yakın oluyorlar.
O zaman 1447 rengi sanıyorum en rahat çocuklar görebilir bu anlamda.
En azından adını bileceğiz. Biz de öyle bir yeterlilik gösterebiliriz.
Çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceli bir konuydu. Gerçekten ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık bu konuyu taşıdınız dinleyicilerimize. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle doğadan ismini alan Türkçedeki renk adlarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.